Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Betigül Öngen.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında yeni yılın ilk programıyla karşınızdayız ve konuğumuz her zaman olduğu gibi en genç programcı olarak Ayşegül tanıtıyor.
En acemi olarak. Profesör Doktor Onur Hamzoğlu konuğumuz. Halk sağlığı uzmanı kendisi. Uzun uzun tanıtmaya da gerek yok Onur Hoca'yı. Onur Hoca'yı belki en vurucu olarak çevre sağlığı konusundaki çalışmalardan tanıdık. Ama tabii ki kendisi bir halk sağlığı uzmanı ve halk sağlığının içinde sağlık ekonomisi, sağlık idaresi ve sağlık yöneticiliği de mevcut. İlk soruyu bilmiyorum kim soracak ama çok sorumuz var galiba.
Başlayalım. Devam et.
Bu aralar hocam, Onur hocam, GSS, Genel Sağlık Sigortası çok konuşulmaya başlandı.
Evet.
SGK'ya ve Bağkur'a borcu olanların artık hizmet alamayacağına ilişkin olarak konuşuluyor. Tabii burada prim ödemesi olmadığı için, sisteme katılmadığı için nasıl hizmet verilir? O da bir soru. Gerçekten kesilmesi gerekir mi? Belki gerekir ama bunun sonuçları ne olur? Belki onu konuşmamız gerekiyor.
Tabii, öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sanıyorum bugünlerin gündemi olarak, daha doğrusu olumsuzluklar yaşandığında kamuoyunda daha çok yer bulan bu tür konuları AKP hükümetleri dönemiyle nasıl başladı demek, oradan ilerlemek anlamlı olabilir. Çünkü daha önceki yıllarda, yani AKP hükümet olmadan önceki yıllarda Türkiye'de yaygın olan sistem genel bütçeden sağlık hizmetlerine finanse edilmesi, bir kısmı da kamu sigortacılığı, çalışanlardan gelirleri oranında prim alınarak yapılıyordu. Ama 90'lı yıllarda işte hepimizin bildiği biçimiyle neoliberalizmin yeniden yapılandırma döneminde AKP öncesi hükümetlerle başlayan bir hazırlık süreci oldu ve o zaman sağlık reformu diye ifade ediliyordu. Dünya Bankası'nın ve IMF'nin bir projesi olarak var oldular. Ve hızlıca pek çok ülkede yaygınlaştırıldı. Türkiye'de sağlık reformu diye başlamıştı. Ve 2003 Haziran'ında AKP bunun adına sağlıkta dönüşüm dedi. 2008'de de şimdiki GSS diye ifade edilen, yani genel sağlık sigortası modeli, finansman biçimiyle yerine oturmuş oldu. İddiaları şuydu: emekli sandığı Bağkur ve SSK'liler arasında eşitsizlikler var. Biz bunları birleştireceğiz. Herkesi eşit bir şekilde hizmetten yararlandırabilir hale getireceğiz demişlerdi ama kaçırdıkları gözden şu vardı, daha doğrusu sakladıkları şu vardı: herkesten, asgari ücretin 1/3 düzeyinde geliri olan herkesten prim alma vermezlerse sağlık hizmetinden yararlanamama gibi bir koşulu vardı. Esasında şimdi yaşananlar da o. Şöyle söyleyeyim, devlet memurları kazanmış haklar olarak prim ödemiyorlar ama onun dışında herkesten prim kesiliyor. Bağkurlular kendi primlerini kendi ödüyorlar. Onun dışında devlet memurlarınınki kurumları tarafından ödeniyor. İş aktiyle çalışanlar, yine patronlar tarafından primleri ödenmesi gerekiyor. Ama onun dışında bir de küçük geliri olan ama bir yerde çalışmayanlar var. Onlar prim ödemezlerse dışarıda kalıyorlar. Birkaç rakam var, arzu ederseniz paylaşalım dinleyicilerle de hızlıca. Şöyle: 2018 yılı itibariyle Türkiye nüfusu 82 milyon civarında, yani bir önceki yıl, ve sadece 70 milyon 196 bin kişinin genel sağlık sigortasında kapsamında olduğunu biliyoruz. Yani 11 milyon 807 bin kişi kapsam dışı kalmış. Bu nüfusun %14.4'ü yapmış. Onun dışında biraz önce söylemiştik, Bağkurlular gibi prim ödeyenler. Evet, Bağkur kapsamında olan 5 milyon 637 bin kişi varmış 2018 yılında. Bir de asgari ücretin altında ama kendi kişisel gelirleri olan yaklaşık 2 milyon 322 bin kişi de yine kendi primini ödeyerek kapsama dahil olabilmişler. İşte bunlar arasında prim ödeme sıkıntısı olanlar düzenli geliri olmadığı için özellikle Bağkurlar biliyorsunuz tırnak için esnaf. Hı hı. Onların düzenli hele kriz dönemlerinde bu tür işler daha da aksıyor. 2019 yılı itibariyle nüfusumuzun 83 milyon civarında olduğunu hesapladığımızda 70 milyon kişinin ancak sigortalı olduğunu görüyoruz. Ve kapsam dışındakiler 13 milyon 500 bine çıkmış. Yaklaşık bu da nüfusun %16'sı ediyor. Buna Bağkurlular dahil değil. Bağkurlu ve kendi primini yatıranlar Bağkurlular gibi 8 milyon civarında işte 1 Ocak ya da 2 Ocak 2020 itibariyle bu 8 milyonun tümü borçluları varsa her risk altındaki en azından tahmin edilen çünkü SGK veya hükümet ya da Çalışma Bakanlığı bununla ilgili verileri maalesef açıklamıyor. Kamuoyunun bilgisine sunmuyorlar. Yaklaşık bir 6 ila 7 milyon kişinin prim ödeme sıkıntısı yaşadığı bu nedenle de bu yılbaşından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı, genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalacaklarıyla ilgili duyumlar var diye söyleyebilirim. Tabii bir önceki yılda vardı ama hükümet o dönemde bir düzenlemeyle borçlular olanların en azından ertelenebileceği ile ilgili bir karar almıştı ve bununla ilgili bir mevzuat düzenlemesi yapmıştı. Şu ana kadar aldığımız bilgiler itibariyle risk altındaki 8 milyon kişi için yani dediğim gibi 13 milyon artı 13 milyon hiç kapsam 13 dışında.
13 milyon artı 8.
Tabii kapsam dışında onlar zaten.
21 milyon yani.
Evet öyle bir şey var. Dolayısıyla bunlar tümüyle kapsam dışında olabilecekler. Bağkurların borçları varsa ödeyemezlerse eğer.
Yani o zaman 83 milyon derseniz dörtte biri. Neredeyse nüfusun.
Tabii maalesef.
Belki yeni bir düzenleme yapılır bu kişiler için de.
Model hatalı tabii. Yani böyle bir ucube bir kamu sağlık sigorta modeli bu. Çünkü kamu sağlık sigorta modeli tarihsel olarak Bismarck'a dayanıyor. İşte Almanya'nın o kritik dönemlerinde işçilerin komünizmle olan bağlantısını kesmek adına bir güvenlik sistemi oluşturulmuş. Ve grevler engellenebilsin diye ve de hatta Sosyal Demokrat Parti'den içinde de bölünmeler yaratan bir ikna süreci de yaşanmış. Tam istihdama yönelik ülkelerde gerçekleşebilecek bir model, sigorta modeli. Yani herkes istihdam edebiliyor olacaksınız, işsizlik neredeyse hiç olmayacak. Ve herkesin maaşından, gelirinden, ücretinden belirli bir miktar prim alacaksınız ki sistem kendi içinde çalışabilsin. Ama bunun daha akıllı modeli var. İngiltere'nin işte uyguladığı ama tabii ki oraya da model olarak yansıyan Sovyetler Birliği'nde 1920'lerde başlayan bir model. Doğrudan doğruya herkesin kapsam içinde kabul edildiği finansmanın da genel bütçeden herkesin gereksinimlerinin karşılandığı bir sistemin kurulması. Bugüne kadar da onun üzerinde hem insan yararını öne çıkartan hem de etkililiği yüksek herhangi bir model daha üretilmiş değil.
O zaman 2003'lü yıllarda sağlıkta dönüşüm olarak ülkeye hükümet tarafından empoze edilen aslında sizin de belirttiğiniz gibi hem IMF hem de Dünya Bankası'nın birer projesi olan evet. Sadece Türkiye değil birçok ülkeye önerilen, empoze edilen bu sistem yavaş yavaş çöküyor gibi.
Haklısınız. Türkiye'de esasında model çöktü.
Değil mi?
Tabii,
yani sadece çöktü. Bu açıdan değil.
Tabii. Şöyle söyleyeyim. Son 3 yılda toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaki payı 2015 itibariyle %5.4'ten 2018 itibariyle 4.4'e düştü. Yani o bu puanlık fark dolayısıyla %18'lere denk geliyor. Bu önemli. Şimdi sağlık harcamaları azalıyor. Ama baktığımız zaman yapılan sağlık harcamaları içinde de merkezi ve yerel devlet diye tanımlanıyor verilerde. Yani genel bütçeden ve yerel yönetimlerin sağlık için harcadıkları pay da azalıyor. Peki neresi artıyor? Ben kişiler diyorum. Nasıl? Bir SGK üzerinden bizden topladıkları primlerle İki, cepten harcamalarımızla sağlık için yapılan harcamaların payı artıyor ve %69.5'i 2018 yılı itibariyle tüm sağlık harcamalarını kişiler kendileri karşılamışlar. Ya prim ödemişler, ya ilaç katkı payı, ya muayene katkı payı biçiminde, ama biz kendimiz karşılamışız maalesef.
O zaman içinde zaten o katkı payı da gittikçe artıyor onun oranları galiba.
Tabii, ya primi de artırıyorlar.
Peki, şehir hastaneleri de yine bu sağlıklı dönüşüm projenin kapsamında var mıydı?
Yoktu. O başka bir model. Şöyle söyleyeyim, esasında özelleştirmenin ya da kamu kaynaklarını patronlara aktarmanın sağlık alanındaki modelinin adı. Yani 3. köprü, 3. havaalanı, Avrasya tüneli, Dilovası'ndaki köprü ile şehir hastaneleri modelinin birbirinden farkı yok. Doğrudan doğruya kamu kaynakları itibariyle arsaları onlara, yapacak şirketlere devrediyorsunuz. Tırnak içinde kiralıyormuş gibi gözüküyorsun ama öyle değil maalesef. Ardından orada bir işletme kurmalarını istiyorsunuz. Bu havaalanı olabilir, köprü olabilir ya da hastane olabilir. Sonra da onlara siz devlet olarak, hükümet olarak garanti veriyorsunuz. Hazine garanti diyorsunuz ki bu köprüden günde 1 milyon kişi geçecek. Geçmezse ben onu ödeyeceğim. Deli dumrul meselesi yani. Şehir hastaneleri de böyle. Dünyada rentable hastanelerin 300 ila 700 yataklı olduğu biliniyor. Şehir hastanesi Ankara'da açıldı. İnanılmaz. Yani inanılmaz büyüklükte bir şehir hastanesi. 3000 kişilik şehir hastaneleri var artık Türkiye'de.
Bu dünyada golf, terk edilen bir model.
Evet, evet. Golf sahalarındaki araçlar kullanılıyor. Oradaki asistan arkadaşlarımızın eğitimleriyle ilgili hiçbir olanak bulunmuyor. Odalar yok. Hastalar kentin çok uzaklarındaki alanlara ulaşmakta çok büyük zorluklar çekiyorlar. Daha önce kentin içindeki hastaneler çevresinde var olan esnaf tümüyle mağdur olmuş durumda. Bir yönü de o. Hem sağlık hizmetinin kendisi nitelik olarak bozuldu, hem toplumla ulaşmasıyla ilgili, halkın ulaşmasıyla ilgili sorunlar yaşanıyor, hem de hizmeti üretenler, hekimlerinden hemşirelerine, hizmetlerinden laborantlarına kadar herkes darmadağın. Binayla içinde herkes kaybolmuş durumda ve telsizlerle, telefonlar evet, bile değil, telsizlerle iletişimler kurulduğunu öğreniyoruz maalesef.
Ama saydığınız bu 3. köprü, işte 3. havalimanı, 3. havalimanı mı bilmiyorum, 3. büyük havalimanı, bütün bu projelerin en megası, belki programın ilerleyen dakikalarda değineceğimiz Kanal İstanbul tabii. Evet. Halk sağlıkçı olarak onun da bu konuda da sizin neler söyleyeceğinizi merak ediyorum doğrusu.
Ben şimdi dediniz ki hani Dilovası'na uzanan köprü, Osman Gazi Köprüsü'nden, evet, bahsettiniz. Evet. Sizi tabii Türkiye aslında o Dilovası'ndaki bilimsel çalışmalarınız ve onun sonuçlarını açıklamıştınız. Evet. Hava kirliliği ve işte bebek kakalarında ve anne sütlerindeki, evet, arsenik ve diğer
ağır metallerin
bulunduğunu açıklamıştınız. Aklımda kaldığı kadarıyla o dönem denmişti ki bunda en büyük pay bunlar değil, işte trafik ve benzeri şeyler, etkenler
çok
var.
Çok yanımsadınız, haklısınız. Evet.
Denmişti. Peki nasıl oluyor da trafik ve benzeri, o hani yüklü büyük araçların buna neden olduğu söyleniyor da Dilovası'na bir ayağı uzanan Osman Gazi Köprüsü bir de üstüne üstlük oraya yapılıyor. Onu anlayamadım.
Ben de benzer durumdayım. Öyle ki o zamanlar İstanbul'daki üniversitelerden bazı öğretim üyelerine raporlar hazırlatmışlardı. Dilovası Organ Sanayi Bölgesi'nin de fabrikalı olan patronlar alternatif olarak. Ama görüyoruz ki ya kasıtlı olarak, yani tamamen ölüme neden olma bir durumu var o köprüyle beraber, ya da o zamanki raporlarda gerçekten gerçeği yansıtmıyordu. Gerçeği yansıtmıyor olmasıyla ilgili, evet, ona katılıyorum. En azından kendi söylediğim itibariyle. Ama şunu da söyleyelim, gerçekten o köprü de oradaki trafik yoğunluğunu çok fazla artırdı. Hem İstanbul'dan hem de Kocaeli'den gelişler ve karşıya geçişler itibariyle artık Körfez'i kimse dolaşmak istemiyor, çok haklı olarak. Ancak bir de şöyle bir olumsuzluğu oldu Dilovası'na bunun. Köprünün Dilovası ayağı kısmında inşaattan önce ithal kömürlerin işlendiği çok geniş alanlar vardı. Ve bu köprü inşaatı ile beraber oradaki kömürcüler ki Türkiye'ye giren ithal kömürlerin %90 civarındaki kısmının burada işlendiğini biliyoruz. Bunlar Dilovası'nın şehrin içine, tam da yamaca, Dilovası Devlet Hastanesi'nin hemen yakınına kömürcüler organize sanayi bölgesi kurdular.
Ha, bir de o mu eklendi üstüne?
Bir de o eklendi maalesef ki toz hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Ve ıslak çalışılacak hiçbir şey olmayacak diye söz vermişlerdi. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani göz göre göre siz kanserojen bir etkeni insanların yaşadığı alanlara koyuyorsunuz. Ve maalesef o kadar yatırım yapıldı, masraf yapıldı. İnsanların sağlığı etkilendi. Zihinsel sağlığı etkilendi o mücadele süreçlerinde. Şimdi karar vermişler. Oradan taşıyacaklarmış kömürcüler organ sanayi bölgesi.
Hocam sizin aklınıza nereden geldi bu Dilovası'ndaki bu çalışmayı yapmak?
Hepimizin aklına gelmiştir esasında. İstanbul Kocaeli yolundan geçip giderken.
O kokuyu duyanlar değil mi?
Kokuyu duyanlar. Ben 2001'de Kocaeli'ne geldiğimde en azından geliş amaçlarından temeli sanayinin sağlıkla olan ilişkisini toplumsal bir perspektifle deşifre etmek hedefiydi. Çok somut bir hedefle gelmiştim Kocaeli'ne. Ve öyle oldu ki mezuniyete yakın öğrencilerimize, son sınıf öğrencilerimize, intern öğrencilerimize daha önce başka fakülteler olmayan bir biçimde işçi sağlığı, iş yeri hekimliği stajı koyduk. Ve Kocaeli'deki büyük fabrikalarda genç arkadaşlarımız bir hafta süreyle staj yapıyorlardı. Dilovası onlardan bir tanesiydi. Bir de kente sağlık diye bir konuyu birinci sınıfa koymuştuk. Yine 2002'de başladık bu programda.
O zaman,
genç arkadaşlarımız, yani birinci sınıfın birinci ayında araçlara biniyorduk bütün fakülte öğrencilerinin birinci sınıfları. Dilovası'nda belediye başkanıyla bir sohbet ediyorlardı. Sonra da kentin en yükseğine çıkıp yine Dilovası belediye başkanlarının nezaretinde kentle ilgili bilgi alıyorlardı. Beraberinde organize sanayi bölgelerine gittiğimiz zaman da belediye başkanının içeri sokulmadığına tanık oluyorlardı. Burası özel bölge, belediye başkanı denetimine de giremezdi. Evet, buna çok tanık olduk o yıllarda. Ve o ilişkiler kapsamında bir çözüm bulalım bu işlere. Bu kadar sorun yaşanıyorken görmezlikten gelemeyiz. Hepimizin ortak duygusuydu çalışma arkadaşlarımla beraber. Ve belediye başkanından 2003-2004 yılının Eylül ayıydı. O dönemin ilk öğrenciyi yine götürdüğümüz zaman da ölüm kayıtlarını rica ettik. Kendisi de 95 yılından itibaren Dilovası'nda ölüm kayıtlarının tutulduğunu söyleyince bizi o işte görevli, çok aydın kafalı bir imam vardı. Mezarlıklardan sorumlu. İnanır mısınız, bütün ayrıntılarıyla, bütün kayıtları, kendi tutuş biçimini de anlatarak aktardı ve şöyle yapmaya çalıştık. Ölümlerden ne kadarı kanser nedeniyle olmuş, oraya kayıtlar üzerinden değerlendirelim diye. İlk çalışmamız budur. 2004 yılı 12 Kasım'ındaki bir ön rapor diye bunu yaptık ve gördük ki Dilovası'nda 100 ölümden yaklaşık 33'ü kanser nedeniyle öldüğü kaydedilmiş defin ruhsatlarına. Bu bize bir halk sağlıkçı olarak bu konuyu araştırmamız konusunda bir ipucu vermiş oldu ve 2005 yılının Ocak ayında üniversitenin de aynı desteğiyle, biz araç ve personel de vermişti. 2004 yılında Dilovası'nda ikamet edip ölenlerin evlerine gidip araştırma yaptık. Ama tabii şöyle oldu, biliyorsunuz orası hem otoyol hem D100 yolunun üzerinde olduğu için trafik kazaları da bol. Biz 4 kamu kurumunun 8 ayrı belgesinden ölümleri ayıkladık. Yani Dilovası'nda ikamet edenlerin dışındakiler ayrılmış oldu incelemelerimizden ve orada ikamet edenler içinde bunu yaptık. Evlere ulaştığımızda ölen kişilerin birinci derece yakınlarıyla görüştük ve kendilerininle ilgili öncelikle ölüm nedenlerini sorduk. Kanserden öldü diyenlerin hepsinin mutlaka hastane raporlarını, patoloji raporlarını bizzat gördük ve numaralarıyla tarihleri kaydettik. Onun dışında o kişilerin yaşam biçimlerini, Dilovası'nda mı doğmuş, dışarıdan mı gelmiş, nerede çalışmış, sigara içiyor mu, içmiyor mu, bütün bu özelliklerini de kaydettik ve gördük ki yine 100 ölümden 33 civarında kanser nedeniyle ölmüşler.
Bu yüksek bir oran değil mi?
Çok yüksek bir oran. Neden? Dünya Sağlık Örgütü'nün o yılki verilerine göre dünyada 100 ölümde 12'si kanserdi. Türkiye'de de 12.5'i kanserdi.
Evet, Türkiye genelinde 12.5 değil mi?
Evet, o zaman öyleydi. 2004 yılı itibariyle DSÖ verisi ve o zamanki adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü diye verisi Türkiye için olanlarda. Ama şunu da gördük ileri analizlerle. 10 yıl ve daha uzun süreyle Dilovası'nda yaşayanlarda kanserden ölme riski daha kısa süre yaşayanlarına göre 4 katına daha fazla yüksek.
Maruziyet arttı.
Dolayısıyla bize bu anlamda ipucu vermiş oldu. Yaşam süresi arttıkça kanserden ölme riski Dilovası'nda artıyor. Beraberinde sigara burada karıştırıcı faktör müdür diye de kendi kendimizi sınamamız gerekiyordu. Yani bunların çoğu sigara içiyordu. O nedenle mi hep ölüm gözüküyor diye baktığımızda sigara bu araştırmada bir karıştırıcı faktör değildi. Yani sigara içip içmemek Dilovası'ndaki yaşam süresini belirlemiyor. Onun çok etkisini ilginç. Artırıyor ya da azaltma yapmıyor bu analizler itibariyle. Süre net bir biçimde kanserden ölmek için bir risk faktörü olarak
sizin bilimsel çalışmanızda bu veri
ortaya çıkmıştı. İşte bunu biz kamuoyuyla paylaştık ilk başta 2005 yılının Nisan ayında yine halk sağlığı kongrelerinde tartıştık ve anımsarsınız 2006 yılının hemen başında Kocaeli'nin bütün milletvekillerinin de katkılarıyla bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. 2006 Nisan ayında ve o komisyonun kararlarından bir tanesi de ortak araştırmalar yapmak bakanlıkla ve benzeriydi. Kasım'dı sanıyorum, evet Kasım 2006'da raporunu açıkladı meclis. 29 sorun 29 çözüm önerisi diye.
O zaman siz daha bu anne sütü vesaire onlara girmemiştiniz.
Hayır, girmemiştik daha. Meclise gittiğimizde yalnız Kocaeli milletvekilleri bana şunu söylemişti. Daha sonra İzmit Belediye Başkanlığı'nı da yaptı. Çocuk sağlığı hekimi kendisi. Adını araştırmak isteyen dinleyeceğimiz öğrenirler. Peki siz Dilovası'nda hem kanser var diyorsunuz hem de öğrencilerinizi niye staja götürüyorsunuz diye bir soru yöneltmiştik komisyonda. Ben de sadece tebessümle karşılamıştım. Hala da düşünüyorum yani sabırlıymışız.
İyi mi ettin?
O yaşlarda sabırlıymışız diye.
Hocam bir müzik arası verelim. Tabii. Sonra da bu rapor yayınlanıp meclisteki çalışmalar devam etti. Çelişkiler ortaya çıktı. Tabii. Herhalde. Başınıza neler gelmeyen kalmadı. Oraya da sonradan değinelim. Tabii. Sizi bulmuşken bütün bunların ayrıntısıyla birazcık da anımsatmış oluruz dinleyicilerimize. İlk parça Zeynep Bakşi Karatağ'dan geliyor. Sen tabipsin, saramazsın yaramı.
Çaresi yok. Bu aşkın çaresiz ok. Çünkü hesap ibaresi yok. Çünkü aklımın iradesi yok. Zorla bu ruhuma anlatılan yalanları al. Dünya dumanlı bir dağ. Efkarını seven insanları var. Sevmek içimdeki har. Sevmek bir bahar. Ve maalesef onu unutanları var. Derdime ben bile ulaşamam. Ama bana sorabilen herkese bir tutam zeytin dalı gibidir gönlüm. Öldüm birçok kez ama hep yağmura karıştı ömrüm. Ve bir yangına karıştı ödüm.
Yağmur olur karışırdım sellere, yoldaş oldum garip garip kullara. Felek vurdu düştüm halıdan hallara, ben vurdum canım tabip ay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip, canım tabip ay tabip.
Kelimem yok, bir kelimem yok. Severim anladığım gibi ve gülemem çok. Yenebilen herkes övgü mezeden aşağılık düzen içine çeker diye ruhumu anlatırım yeri ama esemem çok. Ve kavgayı ölüme gider gibi giderim ve derdimi canıma katar gibi severim. Ve çığlığı sesime yazar gibi sezerim ve her gece aşkı arar gibi gezerim ben. Özgürlüğüme gider geri gelemem ben. Sevdalını rahatsız bağırır çağırır sus diyemem ben. Yanar bir yürek yanar da her gün kaç diyemem ben.
Kurudu bağımda fidanım gülü, yılanlı dağımdır Sivas'tır eli. Akarsu tabibe uğradı yolu, ben vurgunum yaralıyım elleme. Aman tabip canım tabip vay tabip. Saramazsın bu yaramı cay tabi. Aman tabi, canım tabi, vay tabi. Saramazsın bu yaramı cay tabi. Aman tabi, canım tabi, vay tabi. Saramazsın bu yaramı cay tabi. Aman tabi, canım tabi, vay tabi.
Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Onur Ramzoğlu. Zeynep Bahşişi Karatağ'dan dinledik. Sen tabipsin saramasın yaramı. Parçadan sonra tekrardan dil obasına dönelim isterseniz hocam.
Tabii.
Yani programın tamamen
az sonra gibi oldu.
Az sonra gibi oldu ama. Peki sonra başınıza gelmeyen kalmadı galiba.
Esasında hani hep benzer şeyler yaşanıyor. Hı. Ama şöyle bu 29 sorun 29 çözümün neresi esasında çok da tutarlı şeyler değildi.
Kim yapmış hocam o çalışmayı?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu.
Yani ama bir halk sağlığı ya da bir üniversite çalışanlarından
değil. Yani sonuç itibariyle örneğin oradaki organ sanayi bölgesi yöneticileri, patronlar, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, başka üniversitelerden bilim insanları hepsinin meclis komisyonu tarafından dinlenip oraya sundukları raporlar kapsamında onlar bir rapor hazırlamış oldular.
Peki bu raporda örneğin yok hayır kanserden ölüm oranları öyle değildir, şöyledir ya da bunun nedeni budur gibi sağlığı yani tıbbi ilgilendiren bölümler de mi var bu raporda?
Tabii. Ama şöyle de bir özellik var. Kenti buradan taşıyalım meselesi var. Yani sanayi
belki burada da bir rant vardır.
Sanayi
hoş olur.
Gibi. Böyle değişik şeyler. Ama o rapor Şubat 2007 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüş oldu ve dolayısıyla meclisin mülkü haline geldi. Bir resmiyet kazanmış oldu. Bu önemliydi. Ve o raporun verdiği yükümlülüklerden bir tanesi de bakanlıkların bölgede araştırma yapmalarıydı. Ve bize de Sağlık Bakanlığı Kansere Savaş Daire Başkanlığı ortak araştırma yapmayı önerdi. Hı. Ve biz 2007 Haziran ayı itibariyle Kansere Savaş Daire Başkanı'nın hem valiliği hem de rektörlüğümüze yazmış olduğu yazı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nün o zamanki adıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekibiyle birlikte bir araştırma gerçekleştirdik. Dilovası'ndaki bütün haneler tek tek ziyaret edildi. Evde olmayanlara 3 kez gidilmiş oldu. Ve her eve gidilenle erişkin kişiyle konuşulup 2000 yılından itibaren ki bu çalışmayı yaptığımız 2007'ydi ama 2006'ya kadar kanserden ölen var mı hanede? Varsa yaşı, cinsiyeti ve ölüm sebebi nedir diye sorduk. Ve tüm bu yıllar içinde ortalama yine %30'un üzerinde 100 ölümden 30'u kanser nedeniyle ölüm olarak çıktı.
Paralel ve çıkmış o ilk tabii, örnekleme.
Çok benzer, evet çok benzer çıkıyor. Hı. Dolayısıyla hani kayıtlar da doğru tutuluyor, hı hı, anlamına geliyor aynı zamanda. Hı hı. Ve şey oldu, biz bu raporu rektörlük üzerinden yine valiliğe, bakanlığa, kanserle savaş daire başkanına gönderdik. Fakat gündemden düştü süreç. Çünkü bizim niyetimiz hani oradan sanayi kötüdür, kapansın falan değil. Bir, organize sanayi bölgesi kurulmasının koşulları var mevzuatta. Bütün arıtma tesisleri kurulmalıdır diyor. Dilovas organize sanayi bölgesi 2002'de kurulduğunda hiçbir arıtma tesisi yok. 2011 yılında su arıtma tesisi normalde kendilerinin yapması gerekirken belediye tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu olaylar gündeme gelmeye başlayınca. Derdimiz şu. Burası bu haliyle ıslah edilebilir. Zaten meclis raporunda da o sözümüzü dikkate almışlardı. Her türlü kapasite artışını engelleyelim. Yeni fabrikalar kurulmasın. Var olanlar kapasite artırmasın. Ama bir ıslah çalışması yapmak gerekiyor. Nedir? İşte emisyon itibariyle gaz emisyonları için baca filtreleri. Katı atıklar için depolama tesislerinin yine bildiğimiz bilimsel bilgiler kapsamında olması. Teknolojilerin yenilenmesi. Ham maddelerinde ikame edilmesi, yani az zararlarla değiştirilmesi. Şimdi bütün bunlar gözden geçirilir ve sistem oturtulabilirse esasında çok sorunlu olacak bir yaşam alanı olmaktan peki, çıkma olasılığı çok yüksek.
Sağlık Bakanlığı'nın orada, Sağlık Bakanlığı ya da Çevre Bakanlığı bilemiyorum yani, bakanlığın rutin yaptığı ölçümler yok mu hava kirliliği konusunda ve o ölçümler ne diyor?
İşte 2010'lu yıllarla beraber Türkiye'de istasyonlar da kurulmaya başlandı ve şu anda daha doğrusu bebeklerle ilgili projemizi yaptıktan sonra onu kamuoyuna paylaştığımız için bana ve arkadaşlarıma araştırma desteği verilmediği için bakanlığın verilerine döndük. Bakanlığın verileri de aynı şeyi söylüyor. Ama şöyle bir şey var. Biraz hani hızlı geçiş olacak ama şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği konusunda diyor ki tozlar ve gazlardan kirlilik oluşur. Ve havada bulunan gazların ve toz gazların miktarının artması ya da bulunmayan kimyasalların ve tozların bulunması hava kirliliğidir. Nasıl ölçersiniz? Gazları ölçebilirsiniz ama en yaygın olanı tozları ölçmek.
PM10.
Evet, partiküler madde dedikleri partikülleri ölçmek, tozları ölçmek. Bunları da aerodinamik çaplarıyla değerlendiriyorlar. 2,5 mikro olanlar var ve 10 olanlar var. En rahat ölçeni 10. Ve Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında günlük ortalamanın 50 mikrogram metreküp havada üzerinde olmasını hava kirliliği olarak değerlendirdi. Nasıl ölçeceksiniz? Her saat başı ölçüm yapacaksınız. Ve 24'ün ortalaması 50'nin altındaysa havada sorun yok o gün için. Ama 50'nin üzerindeyse var. Ve 24 ölçümünde en az %75'ini yapmanız gerekiyor. Yıl içinde aynı şekilde günlük ölçümler aylık ölçümleri yaratıyor. Aylık ölçümler de yıllık ölçümleri yaratıyor. Onda da yıllık ortalamayı 20 mikrogram metreküp havada üzerindeyse havanın kirli olduğu ile ilgili bir araştırmalara dayalı genel dünya genelindeki bilgiler üzerinden kriter koydular. Yıllık ortalama 20'nin üzerindeyse, günlük ortalama 50 mikrogramın üzerindeyse metreküp havada toz, kirli hava. Peki Türkiye'de 2009'da çıkan mevzuatta ne diyor? Yanında getirdim. Hata yapmayayım diye. 2009 Çevre Bakanlığı, o zamanki adıyla Orman ve Çevre Bakanlığı, günlük ortalama metreküp havada 300 mikrogram.
50 yerine.
50 yerine.
6 katı yani.
Yıllık da 20 yerine 150 mikrogram. Diyor ki zaman içinde azalacaktır. 2016 yılı için 50 yerine 52 oldu. Pardon, 20 yerine 52 oldu. 2017'de 20 yerine 48'e düştü. Ve 2018'de 44, 2019'a geçtiğimiz yıl 2019 yılı mevzuatta yıllık ortalama 40'ın üzerindeyse Türkiye'de hava kirli diyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü yemin üzerinde ise kirli diyor. Günlük ortalamada Türkiye'de evet 50'ye başa baş geldi 2019 itibariyle. Şimdi bu ne demek? Bilimsel bilgi kapsamında her şeyi siz bu ülke halklarına çok görüyorsunuz. Neden böyle söylüyorum? 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Kanser Ajansı ona bağlı bir birim olarak 60'lı yıllardan beri hangi maddelerin insan sağlığı için kanserojen olduğunu ortaya koyan raporlar yayınlıyor. 2013'te Ekim ayında yine böyle bir metinle hava tozundan kaynaklı hava kirliliğinin akciğer kanser riski için grup 1 kanserojen olduğunu ifade ettiler. Grup 1 kanserojen demek insanla yapılan çalışmalarda da artık herhangi bir tereddüte yer bırakmayacak kesinlikte kanserojen demek. Yani sigara gibi. Akciğer kanserine sigaranın etkisi neyse hava kirliliğinde etkisi bu. Şimdi siz 2005'te Dünya Sağlık Örgütü bir kriter belirlemiş. Bunu görmezden geliyorsunuz. 2013 yılında sigaranın kanserle ilgisi neyse hava kirliliğinde kanser etkisi bu olduğu biçimiyle bir bilimsel bilgi yayınlanıyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bütün bunları yok sayıyorsunuz. Yani benim ülkemde yaşayanlar bu bilimsel bilgi üzerinden korunamazlar diye. Ve bugüne geliyoruz. Bakın Türkiye'de güzel bir şey. Sistem kuruldu ve hava ölçüm istasyonları var. 2016 yılında yıl değerlendirebileceğimiz 76 ilde kirlilik için çalışma yapılmış, ölçüm yapılmış. %97,5'unda illerin hava kirli.
Of, of, of.
Ben Türkiye kriteri falan diye bir şey bilmem. Bilim insanı olarak Dünya Sağlık Örgütü bilim insanlarıyla bilim normlar üzerinden. O bakın iki yani Türkiye normuna göre şu kadar iki kent. Dünya Sağlık Örgütü kadar bu kadar kent diye bir değerlendirme yapamam. Bu suç işlemiş olmam anlamına gelir. Sadece iki kent 79 ilden Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre kirli değil. Hangisi? 2016. 2017'de hiçbir il yok. 77 ilin ölçümü geçerli. Tamam, bütün iller kirli. 2018'de de 73 ilin ölçümleri geçerliymiş. Ve sadece biri kirli değil. %98.6, %99 illerimizin kirli. Tamam. İstanbul. İstanbul'da 39 ilçe var. Maalesef 20'sinde Çevre Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ölçüm yapıyor. Ve bu 20 ilinde 2016, 2017, 20 ilçenin özür dilerim, 2018 yılların tümünde de hiçbir il temiz değil.
İlginç. Peki bir müzik arası daha verelim. Daha sonra belki Dilovası'ndaki bütün bu çok önemli, çok da cesurca savunduğunuz çalışmayı bitirip belki başka arkadaşlarımın soruları olacaktır. Şu Kanal İstanbul'la ilgili belki sizin söyleyecekleriniz vardır. Ama bir soru soracağım. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerle çalışma yapmıştınız. Hani meclisten de gençlerimizi korumak adına onları kansere itmiyor musunuz diye size evet. sormuşlardı. Burada sadece erkek öğrenciler mi çalıştı?
Hayır.
Ha, niye sordum bunu biliyor musunuz? İki gün önce bir bakanlığın yaptığı yeni bir bilim çalıştayı var. Gördünüz bilmiyorum. Gördüm. Altında sadece erkeklere diyor. Yani bayanlar yapmasın diye. Yani siz de acaba öyle bir şey yaptınız mı? Peki efendim. Şimdi...
Altımızı koruyalım.
Değil mi? Zor ama.
Evet. Evet.
Binani grubundan dinliyoruz. Peki madem.
Vaktim ne kadar farkında mıyım bile bilsen. Peki madem
seninle nasıl vedalaşırız, belki bir ömür paylaşırız ya gidersen. Peki madem
yürekli ol, beni karşına al, düşün. düşüncelerini üstüne sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem, yürekli ol, beni karşına al. Düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem. Uzakta mısın, sana mecburum, farkında mısın, bunu bilsen. Peki madem, yürekli ol, beni karşına al. Düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem, yürekli ol, beni karşına al. Düşüncelerini üstüme sal. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem.
Seni zaten. Peki madem. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'nda Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu ile söyleşimizin son bölümündeyiz ve Betty Gül'ün bir sorusu var.
Evet, ben bu işte gündemi takip ettiğimde görüyorum ki bu sizin çalışmalarınızdan sonra büyük bir proje gerçekleştirdi Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli, Antalya ve Ergene havzasında alt projeler, 16 alt projeden de oluşan bir bu yerleşkelerdeki işte hava kirliliği ya da kanserojen maddeleri araştıran, evet, bir çalışma. Bittiğini duydum, 2017 rapor yazıldığını. Bunun sonuçları ne oldu acaba, biliyor muyuz?
Maalesef bilemiyoruz.
Öyle mi?
Bir grubun dışında. O da şöyle başladı. 2008'deki faaliyetleri size söylemiştim, artık Dilovası gündem olmaktan çıkmaya başlamıştı diye. Onun üzerine ben ve arkadaşlarım, bu sefer çocuk sağlığı hastalıklarından bir arkadaşımız, genetikten bir arkadaşımız da dahil olmak üzere bir proje hazırladım. Ve üniversiteye sunduk. Şöyle yapmaya karar vermiştik. En kirlilik yerleşim yeri Dilovası. Bütün fabrikanın büyük bir çoğunluğu orada. Hiç birinci sınıf gayri sıhhi müessesesi olmayan bir ilçemiz daha var Kocaeli'nde. O da Kandıra. İki tarafı karşılaştırarak bir çalışma yapalım. Nasıl olsun, her iki bölgenin, ilçenin de hava kirliliğini ölçelim. O süre içinde kabul eden gebe kalmış kadın, kadınlarımızla görüşelim. Gebeliklerini izleyelim. Doğum yaptıklarında da ilk sütlerinden, evet, ve bebeklerin, evet, ilk kakalarından örnekler alalım. Hava kirliliğinin bileşeniyle bunları karşılaştıralım. Ve o çalışmamız devam ederken bir yandan hava kirliliği ölçümleri sürüyordu. Ki bunların analizlerini TÜBİTAK Marmara Araştırma da yaptırıyorduk, MAM'da yaptırıyorduk. Anne sütü ve bebek kakaları da Bursa'daki TÜBİTAK laboratuvarında yapılıyordu, Butal'da. Böylece uluslararası akreditasyonu sağlayarak bir riske girmeyelim. Hem yanlış sonuçlar elde etmeyelim, hem de çıkan sonuçlar nedeniyle spekülasyon olmasın, gerçekleri yansıtsın kaygısıyla. Büyük bütçeli bir çalışma oldu. Üniversite desteklemişti. İşte o çalışmanın sonuçları bir yandan insana yönelik sonuçları, yani bebek kakaları, anne sütleri ile ilgili analizler devam ederken Kocaeli'ne üçüncü bir demir çelik fabrikası. Hurda demir çelikten demir çelik üretecek bir fabrika ki kanserojen yaratma riskinin en yüksek olduğu şey. Ama onlar sadece bir soğuk haddelemeyle başlayacağız diye de bir kendilerine alan açmışlardı. Ve onu yaparlarken şöyle oldu. Bu niye gibi risk yaratır Kocaeli'de yaşayanlara? Tartışma sırasında bizim de elimizde veriler vardı. Bu verileri sahipleriyle paylaşmak gerekiyordu. O zaman dedik ki bizim yaptığımız ölçümlere göre Dilovası'nda yaşayanlarda, Kanada'da yaşayanlarda, çünkü hava kirliliğinin öyle bir genelliği var. Oranlar farklı olsa da hava kirli. Bebeklerin kakalarında, annelerin de ilk sütünde ağır metaller var. Hava doluğumuza benzer bir biçimde. İşte o olay patlak verdiğinde beraber araştırma yapmış olduğumuz Kanser Savaş Daire Başkanı Profesör Murat Tuncer beni şahsi olarak YÖK'e şikayet etti. Halkta panik yaratıyorum diye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediye Başkanları beni yine aynı şekilde savcılığa şikayet ettiler. Panik yaratıyor diye, korku yaratıyor diye. Ve de Büyükşehir Belediyesi Başkanı bana şarlatan demişti. İşte bu bizim akademik süreçlerimiz adli süreçlere evrilmeye başladı. 2011'in başında, Haziran ayında bakanlık, bu Kanserle Savaş Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde biraz önce söylemiş olduğunuz illerde bir proje başlattı. Ve ilk toplantılarından bir tanesini, en büyük toplantıyı Kocaeli'nde yaptılar. Ve o zaman bir kişi de akademisyen arkadaşlarımızdan bu toplantıya davet edilen mühendisler vardı, tıpçılar vardı, çevre bilimciler vardı, pek çok alandan. Hiç kimse bizim kapımızı çalmadı. Ne geçmiş olsun anlamında bunları yaşıyorsunuz, ne de bize önereceğiniz bir şey var mı diye. Çünkü bakanlık alternatif bir rapor yaratmak sevdasındaydı. Öyle başladı işin içine ama kazığın ayağı öyle çıkmadı. İşte ve sevgili Bülent Şık gerçekten bir bilim insanının toplumsal sorumluluğunun ne olması gerektiğini 2018'in sanıyorum Mart ayındaydı ve Bülent arkadaşımız evet bir sorumluluk örneği gösterdi ve elindeki kendiyle ilgili, kendi uzmanlık alanıyla ilgili projede katılmış olduğu ve verilerin kendi olduğu kısmı.
O bu projeye dahil
evet,
miydi?
Söylediğiniz projenin içindeki bilgileri paylaştı. Şimdi ben buradan soruyorum tabii ki. Koca koca adları sanları olan o projenin içindeki hekim meslektaşlarım var. Akademisyen meslektaşlarım var. Mesleklerine karşı sorumlulukları, topluma karşı sorumlulukları ile ilgili ne düşünüyorlar? Aynaya nasıl bakıyorlar? Bülent Şık arkadaşım neden yalnız? O verileri bilip de nasıl uyuyorlar? Evet, bu radyo üzerinden müsaade ederseniz onu soralım onlara. Gerçekten bizi bilgilendirsinler, toplumu bilgilendirsinler. Herkes iktidara karşı mı sorumlu? Evet, çok güzel laflar var. İktidar her zaman kirletir. Bana ait değil. Ama bu evrenselleşmiş bir tanımlama ve gerçekten iktidara karşı sorumlu değiliz. Bilim insanlarının birinci sorumluluğu topluma olan sorumlulukları. Ve o bakımdan gerçekten sevgili Bülent Şık'ın yapmış olduğu araştırma bölümüyle ilgili sorumluluğu, gerçekleştirdiği sorumluluğu, duyduğu sorumluluğu herkesten bekliyoruz. Evet. Bunu yerine getirmeleri
gerekir.
Aslında
bakanlıktan da bekliyoruz. Yani o da açıklasa topluma.
O iktidar ne yaptığını deşifre etmiş olacak. Yani o kadar söylenenlere yalan dediler. Bu proje, bu kapsamdaki proje hem Erdin'deki çalışmalar için hem Dilovası'ndaki çalışmalar için hem Antalya ile karşılaştırarak oralarda öyle sorunlar yok deme perspektifindeydi. Aksi olsa şimdi o sonuçlar üzerinden tedbir alınırdı.
İki yıl olmuş çünkü biteli.
Tabii.
İki yıl olmuş.
Ki analizler daha önceden de biten kısımları vardı. Raporlandırılması da bitti. Şimdi arşivde bekliyor. Maalesef biz de öğrenmek istiyoruz. İşte bunun için de 11 Ocak'ta sevgili Bülent'le beraber Kocaeli'nde, İzmit'te halkla bunları konuşacağız. Biz toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir kez daha Bülent'le beraber Kocaeli Yükseköğretim Kurumu'nda derneğinde böyle bir şey oldu. Oturum olacak. Toplumsal sorumluluk meselesini o bakımdan önemsiyoruz.
Farkındaysanız evet. Bugün Ayşegül hiç konuşmuyor. pişmaniyeyi çok sevdi ve o nedenle hocamın getirdiği Kocaeli'den.
Sevgili Ayşegül Hocam, halk sağlıkçı olarak da meslektaşım olduğu
evet,
için.
Evet yani bir yani sorun vardır herhalde. Program bitti Ayşegül sadece pişmaniye yedi.
Bildiği halde Rutku tutuldu diye düşünüyorum.
Hocamız bize pişmaniye getirmiş. Dinleyicilere de söyleyeyim.
Evet, evet, evet.
Teşekkür ediyoruz ona.
Afiyet olsun.
Tabii sağlık okur yazarlığı falan da konuşacaktık ama bence 2 dakikamız kaldı sadece. Belki çok az sağlık okur yazarlığından da bahsetmemiz lazım. Çünkü geçen günlerde bir program vardı. Selim Hoca beni uyardı. Biz de uyaralım bence halkı. Kadınların PSA yaptırmasına gerek yokmuş. Evet. Bunun nedenini de açıklayalım. Çünku kadınlarda prostat bezi bulunmuyor. Hekimlikten ve hekim olmayan kişilerin bir halk sağlıkçı olarak sağlık hakkında konuşmalarını ve bu kadar hani tetkik, metabolik bozukluklar bu kadar hani derinlemesine konuşmalarını nasıl yorumluyorsunuz?
Akıl
tutulması
değil. Evet, başka
şeylerce.
Evet, başka şey söylemeyelim. Yani herhalde yapmamız gereken şey şu. Anaokullarından başlayarak öncelikle bütün vücudumuzu gençlerimiz, çocuklarımız tarafından bilinmesi gerekiyor. İşleme mekanizmalarının yani fizyolojisinin, anatominin bilinmesi gerekiyor. Ve tabii ki sağlık bilgisinin amatörleşmesi için de her türlü bilginin herkesle paylaşılması gerekiyor ama karar vericilik anlamında değil, hı hı, farkındalık yaratmak anlamında, neyin ne olduğunu bilmesi anlamında ve bir yaptığımız araştırma şunu görmüştük, üniversite mezunu erkekler üzerinde asker yedek subay okulunda fizik mühendisleri, öğretmenler, daha doğrusu mühendisler ve öğretmenler grubundaydı, %74'ü organlarının yerini tam bilmiyordu. Şimdi böyle bir toplumda cinsiyet, çocuğun, bebeğin cinsiyetinin belirleyici nedir? Cinsiyetlerde anne midir, baba mıdır? Biliyorsunuz bizim toplumlarda çok uzun zamanlar hala da öyle. Bir erkek torun veremedin diye, değil mi? Ailenin de kararıyla birçok boşanmalara ve kadının horlanmasına da tanık oluyor.
Aslında bilmiyorlar ki erkekten kaynaklanıyor.
Evet, yani eğer kız çocuğun doğurmak bir hataysa, bir eksiklikse... Bu hata tümüyle erkekler.
Evet.
Ve bunu bile öğretmek
evet,
çok önemli bir kazanım esasında. İşte bunu en baştan başlayıp bir sistemin içinde yapmak gerekiyor. Ama maalesef uzun yıllardır bunu paylaşıyoruz, konuşuyoruz, talep ediyoruz. Bu hükümetten beklemiyoruz tabii ki. Evet. Ama öncesinde de yapamadık ama yapacağımızla ilgili umudum var.
Hocam hakikaten süre kalmadı herhalde. Kaç dakikamız evet, kaldı bilmiyorum hiç. Ama ben sizinle bir halk sağlığı uzmanı olarak keşke bir kere daha sağ olun buralara kadar yorulup geldiniz bir program yapsak. Ben mesela bu Sayıştay raporundaki aşıyı konuşmak isterdim. Aynı zamanda
kızamık salgınımız var şimdi.
Evet, halk sağlığı açısından.
Zor topu gibi.
Evet, kızamık salgını var. Halk sağlığı açısından tarım politikalarını konuşmak isterdim. Ama onların hiçbirine süre kalmadı
aslında
gibi.
Aslında geçen hafta bir televizyon kanalında, ulusal bir kanalda yapılan programda bir bayan öğretim üyesi, tıp kökenli, karşısında da ekonomist dedim ama Ayşegül ekonomist dememe veya öyle nitelendirmeme o kişileri kızdı. Ama bu kişiler sağlık konusunda sağlığın bütün alanlarına değindiler ve GDO'lu ürünlerin nasıl kişilerin cinsel eğilimlerini belirleyici bir faktör olduğundan tutun da antidepresanların kesin kullanılmamasına, aşıların ne korkunç şeyler olduğuna. Yani örneğin poliomiyelit işte %99 azaldı aşılar sayesinde dendiği zaman tamam madem azalmış hastalık
o zaman ne gerek var oluyor
gibi konuşuldu. Yani bu artık akıl tutulması falan
ötesinde. Büyük tehlike yarı cahiller.
Çok
cahil olan yani okur yazarlı olmayanlarla ilgili hakikaten bir sorun yaratmaz toplum için ya da bilenler tamam. Ama bu arada olanlar yarı cahiller.
Evet.
İşte bu biraz önce ifade ettiğiniz kesim herhalde öyle de nitelendirmemiz lazım. Gerçekten halk sağlığı için bir riskler.
Ama bunu söylerken de bu tip şeyler, işte GDO'lu ürüne karşıyız, aşılara karşıyız, ilaç veya aşı endüstrisine karşıyız, tarım sektöründeki yeniliklere karşıyız ya da bir takım buluşları, bunu söylerken de öyle popülist bir yaklaşımla söylüyorlar ki vay halk, Robin Hood gibi oluyorlar yani, halk kahramanı gibi oluyorlar değil mi? Yani o çok tehlikeli bir şey. Bütün bunlara değiniriz belki hocamızın bir kez daha
her zaman
ağırlamak sevinir, şansına bizi...
Nasıl geçtiğini de anlamadık çok soru vardı.
Çok teşekkür ederim.
Peki hocam, tekrar teşekkürler. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için.
Bu buluşma için.
Sağ olun efendim.
Çok teşekkür ederiz. Hocam
Onur Ramzoğlu ile keyifli bir sohbet. Umarım siz dinleyicilerimiz de keyif almışlardır.
Evet. O zaman iyi bir hafta sonları dileyip hocamıza da tekrar teşekkür edelim. Emeklerinize, mücadelenize sağlık diyelim.
Hep birlikte. Ne diyelim? Ekip yani arkadaşlarımla.
Bedel ödeniyor bir takım şeylerde. Sağ olun.
Peki o sırada yayın masasından bir uyarı geldi. Üçüncü parçayı çalma vaktimiz kalmadı. Bu parçayı ikidir çalamıyoruz. Önümüzdeki hafta çalacağım. İki parça olarak. Çok teşekkürler efendim tekrardan. Sağ olun.
Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar.
Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.